Ayrım 15, sayfa 150. Maura, Bayan Clausen'ın kamyonetinin arkasından aniden kıvrılıp kıyıdan uzaklaşarak sarp kayalıklarla dönüşen yol boyunca ilerlemeye başladı. Tepeye tırmandıkça ara ara kalın sis perdesinin altında bulanıklaşan körfezi görebiliyordu. Forks Harbor kasabası sisin altında kaybolmuştu. O sırada birdenbire Bayan Clausen'ın fren lambaları yandı. Maura son anda frene asılmıştı. Lexus marka arabası ıslak yaprakların üzerinde kaydı ve tamponu toprak ve deniz gayrimenkulünden satılık tabelasına dokundu ve durdu. Bayan Clausen başını camdan uzatıp ona doğru döndü. ''Hey, iyi misiniz?'' ''İyiyim, affedersiniz, fark etmedim.'' ''Evet, bu viraj şaşırtıyor insanı. Şu sağdan garaj yoluna doğru gireceğiz.'' ''Tamam, tam arkanızdayım.'' Bayan Clausen kahkayı patlattı. ''Çok da yaklaşmasanız da iyi olur bence.'' dedi. Toprak garaj yolunun etrafı ağaçlarla çevriliydi. Maura ormanın içinde bir tünele gidiyor gibi hissetti kendini. Sonunda ağaçlar birdenbire seyrediverdi ve karşısında sedir ağaçlarından yapılma küçük bir kulübe belirdi. Maura, Bayan Clausen'ın kamyonunun arkasına park edip Lexus'tan indi. Bir an için durup ormanın ortasındaki bu açık arazinin sessizliğini dinleyerek kulübeye baktı. Kulübenin önündeki ahşap merdivenlerin üstü kapalı bir verandaya açılıyordu. Verandada bir tek dalın bile kıpırdamadığı sakin havada öylece duran bir salıncak vardı. Çardağın altındaki yüksek otları ve sand zambakları etrafı bürüyen otları arasında kendilerine yer açmaya çalışıyorlardı. Orman kulübesinin dört tarafını çevrelemişlerdi. Maura küçük bir odada hapsolmuş gibi hızlı hızlı solunmaya başladı bir anda. Sanki havanın kendisi üzerinde bile bir etkisi vardı. Burası çok sessiz dedi Maura. Evet, kasaba epey uzakta. Bu tepeyi değerli kılan da bu zaten. Burası emlakçıların göz bebeği olacak yakında. Bir iki seneye kalmaz yol boyunca evlerin uzandığını görürsünüz. Yatırım yapmanın tam zamanı yani. Çünkü burası mükemmel diyecek şimdi diye düşündü Maura. Yan taraftaki evi toparlatıyorum şimdi dedi Mrs. Clausen. Kardeşiniz taşındıktan sonra buralara bir el atmanın zamanı geldi diye düşündüm. Biri bir yerlere yerleşmeye görsün. Gerisi gelir mutlaka. Çok geçmeden herkes o bölgeye üşüşür. Sonra durup düşünceli gözlerle Maura'ya baktı. Siz ne doktorsunuz? Patoloğum dedi. Nasıl yani, bir laboratuvarda mı çalışıyorsunuz? Bu kadın Maura'nın sinirlerini bozmaya başlamıştı. Ters ters cevap verdi. Ölüler üzerinde çalışıyorum. Kadın bundan sonra biraz olsun rahatsızlık duymamıştı. O zaman çalışma saatleriniz bellidir. Bir sürü hafta sonu tatili, bir yazlık almayı düşünebilirsiniz. Yan taraftaki ev kısa sürede hazır olur aslında. Eğer bir yazlık düşünüyorsanız yatırım için en doğru zaman. Bu kadar ucuza bir daha bulamazsınız. Bir devrimlik satıcısının tuzağına düşmek böyle oluyor demek. Gerçekten bununla ilgilenmiyorum Bayan Clausen, dedi Maura. Ah, kadın iç çekilerek arkasını döndü ve verandaya çıktı. Buyurun o zaman. Geldiğiniz iyi oldu. Kız kardeşinizin eşyalarını ne yapacağımı söylersiniz hiç değilse. Bu konuda bir söz hakkım olduğundan emin değilim. Onları başka kime verebilirim ki? Bir depoya para vermek istemiyorum. Eğer evi satacaksam ya da yeniden kiraya vereceksem eşyaları bir an evvel boşaltmam lazım. Kadın anahtarlarını karıştırıp doğru anahtarı buldu sonunda. Kasabadaki kira işlerinin çoğuna ben bakıyorum ve buraya müşteri bulmak pek kolay olmadı. Kardeşiniz 6 aylık kontrat imzalamıştı. Anna'nın ölümü onu böyle mi etkiliyordu yani? Diye geçirdim oraya içinden. Artık kira gelmeyecekti ve yeni bir kiracı bulması gerekiyordu. Bu kadar mı? Şıngırdayıp duran anahtarları ve para göz halleriyle bu kadını hiç mi hiç hoş karşılamamıştı. Forks Harbor'ın emlak kraliçesi aylık gelir kotasını doldurmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Sonunda Bayan Clausen kapıyı açtı. İçeri girin, Maura içeriye girdi. Pencerenin büyüklüğüne rağmen akşamüstü güneş ve etraftaki ağaçlar yüzünden içeri epey loştu. Yerler koyu renk çam parkelerle döşenmişti. Yerde büyük eski bir halı vardı. Bir de eski püskü bir kanepe. Solmuş duvar kağıtlarının üzerinde yeşil asma yaprakları vardı. Ağaçların boğucu etkisine bir de duvar kağıtlarının yaprakları eklenmişti yani. Eşyalarla birlikte kiraya vermiştim dedi Bayan Clausen. Bunu düşününce epey bir fiyata kiraladı burayı. Ne kadar? diye sordu Maura pencerenin önünde duvar gibi uzayan ağaçlara bakarak. Ayda 600. Eğer denize yakın olsaydı bunu 4 katına kiralardım. Ama evi yaptıran adam özel hayatına düşkün biriydi. Bayan Clausen uzun zamandır buraya uğramamış gibi etrafa şöyle bir bakındı. Elimde deniz kıyısında yerler olduğu halde kardeşiniz burası için ısrar edince şaşırmıştım aslında dedi. Maura dönüp kadına baktı. Gün batmak üzereydi. Bayan Clausen de yavaş yavaş gölgelerin arasında karanlıkta kalmıştı. Kardeşim özel olarak bu evi mi sordu? Bayan Clausen omuz sikti. Sanırım fiyatı yüzünden. Sonunda kasvetli oturma odasından çıkıp koridoru doğru yürümeye başladık. Eğer bir ev sahibini biraz olsun yansıtıyorsa bu duvarlarda Anna Leonia'ya ait bir şeyler olmalıydı. Ama burası daha önce de kiraya verilmişti ve Maura duvardaki tablolardan ve ufak tefek süs eşyalarından hangilerinin Anna'ya ait olduğunu, hangilerinin diğer insanlardan kaldığını bilemiyordu. Pastel boyayla yapılmış bir gün batımı resmi bu kesinlikle Atina'nın olamazdı. Benim kardeşim duvara asla böyle bir şey, iğrenç bir şey asmış olamaz diye düşündüm Maura. Ve inceden inceye gelen sigara kokusu da Anna'nın yadigarı olamazdı. Tek yumurta ikizleri tuhaf ve ürkütücü bir biçimde birbirlerine benziyorlardı ne de olsa. Anna da Maura gibi sigaradan nefret ediyor olmalıydı. O da ilk kez sigara kokusunu aldığı anda öksürmeye başlamış olmalıydı diye düşündüm Maura. Sonra bir yatak odasına ulaştılar. Odanın ortasında lime lime olmuş bir yatak vardı. Bu odayı kullanmıyordu herhalde dedi Bayan Clausen. Dolaplar ve çekmeceler boştu. Sonra banyoya geçtiler. Maura içeri gidip ecza dolabını açtı. Rafta Advil, Sandafed ve Ricola gibi öksürük şurupları vardı. Bu markalar öyle tanıdıktı ki Maura şaşırmadan edememişti. O da ecza dolabında her zaman bu ilaçları bulundururdu. Grip ilaçlarınıza kadar aynıyız diye düşündü. Sonra ecza dolabını kapadı ve koridordaki son odaya girdi. Bu yatak odasını kullanıyordu işte dedi Bayan Clausen. Bu oda son derece düzenli ve temizdi. Yatak örtüleri düzgünce örtülmüştü. Şifonyerin üstü çok kalabalık değildi. Tıpkı benim yatak odam gibi diye düşündüm Maura. Dolabın kapağını açtı. Giysileri 36 bedendi. Maura da 36 beden giyiyordu. Geçen hafta eyalet polisi geldi ve evi baştan aşağı aradılar. İlginç bir şey bulabildiler mi bari? Bana bir şey söylemediler. Evde çok uzun süre kalmamıştı zaten. Birkaç aydır buradaydı. Maura arkasını dönüp camdan dışarı baktı. Hava tam olarak kararmamıştı ama etraftaki ağaçların kasveti şimdiden çökmüştü. Bayan Clausen tuvaletin önünde dikilmiş duruyordu. Sanki çıkarken Maura'dan geçiş ücreti alacaktı. O kadar da kötü bir ev sayılmaz dedi sonunda. Hayır, çok kötü diye geçirdi Maura içinden. Burası berbat ufacık bir yer. Yılın bu zamanında kiraya verecek yer kalmıyor. Her yer dolu. Oteller, moteller, hanlarda bile yer yok. Maura gözlerini bile kırpmadan ormana bakıyordu. Bu kadının can sıkıcı sohbetini dinlemektense başka her türlü şeye odaklanmaya hazırdı. Neyse, sadece fikir edineyim dedim. Bu gece kalacak bir yer buldunuz herhalde. Derdi buymuş demek ki diye düşündüm Maura ve dönüp kadına baktı. Aslında kalacak bir yer bulamadım. Bay V motel doluymuş. Kadın yüzünde gergin bir gülümsemeyle cevap verdi. Her yer öyle. Ellsworth'ta yer olabileceğini söylemişlerdi. Öyle mi? Onca yolu gitmeye razıysan ne âlâ. Ama karanlıkta oraya varmanız sandığınızdan daha uzun sürer. Çok da virajlı bir yol. Bayan Clausen yatağa işaret etti. İsterseniz size temiz çarşaf getirebilirim. Motele ödeyeceğiniz parayı verirsiniz işte. Tabii isterseniz diye söyledi. Maura yatağa baktı ve iliklerine kadar ürperdiğini hissetti. Burada kardeşi uyumuştu. Size kalmış. İster kalırsınız ister gidersiniz bilemiyorum. Bayan Clausen homurdanarak Maura'ya baktı. Bana kalırsa başka şansınız da yok zaten. Maura verandada oturup Bayan Clausen'ın kamyonetinin farlarını ağaçlarına kara perdesi ardında sönüp gitmesini izledi. Bir süre karanlıkta öylece durup cırcır böceklerin sesini ve yaprakların hışırtısını dinledi. O sırada bir gıcırtı duyup arkasını döndü. Sanki bir hayalet eliyle dokunup salıncağı sallayıvermişti. Maura ürpererek içeriye girdi. Tam kapıyı kilitleyecekti ki donup kaldı. Ensesinde ki tüyler bir kez daha diken diken olmuştu. Kapının üzerinde tam 4 tane kilit vardı. 2 tane zincir, bir sürgü, bir de normal kilit. Bir süre öylece baka kaldı. Pirinç kilitler hala pırıl pırıl. Vidalar biraz olsun paslanmıştı. Kilitler yepyeniydi. Sonunda sürgüleri çekip zincirleri de geçirdi. Metal parmaklıkların altında buz gibiydi. Sonra Mutfağa gidip ışıkları açtı. Muşamba döşemeler eski püsküydü. Ortada mikadan yapılmış, her yeri dökülen bir yemek masası vardı. Köşede Frigidaire daire marka bir buzdolabı homurdana homurdana çalışıyordu. Ama Maura'nın dikkatini çeken kapı olmuştu. Arka kapının üzerinde 3 tane kilit vardı ve pirinç mutfak lambasının altında pırıl pırıl parlıyordu. Maura kalbini hızla attığını hissetti ve hemen bu kapıyı kilitledi. Ama arkasını döndüğü anda üzerinde kilitler olan başka bir kapı daha görüp dona kaldı. Mutfaktaki bu kapı nereye açılıyordu ki? Maura sürgüyü açıp kapıyı araladı. Aşağı karanlığa doğru inen dar ahşap merdivenle karşılaşmıştı. Aşağıdan bir serin hava dalgası geliyordu. Maura nemli toprak kokusunu alabiliyordu. Ensesindeki tüyler diken diken olmuştu yine. Bodrum. İnsan neden bodrum kapısını kilitler ki? Maura kapıyı kapatıp sürgüyü çekti. İşte o zaman bu sürgünün farklı olduğunu fark etmişti. Bu seferki pas içindeydi ve eskiydi. Şimdi nedense pencerelerin de sürgülü olup olmadığını kontrol etmeye ihtiyacı duymuştu bir anda. Anna demek o kadar korkuyordu ki evini adeta bir kaleye dönüştürmüştü. Maura evin içinde odaların her birinde hala korkunun kol gezdiğini hissedebiliyordu. İlk önce mutfak pencerelerini kontrol etti, sonra oturma odasına geçti. Bütün evin pencerelerin kapalı ve kilitli olduğundan emin olduktan sonra yatak odasına geçip eşyalarına bakınmaya başladı. Gardırobun önünde durup giysilerine baktı. Askılarını bir bir inceleyerek her bir parça eşyayı gözden geçirdi. Giysilerin hepsi 36 bedendi. Sonra elbiselerinden birini çekip aldı. Siyah örgü bir elbiseydi bu. Kendisinin de sevdiği gibi sade çizgileri olan bir elbise. Anna'nın bir mağazada durup arkasındaki giysileri incelediğini ve bu elbiseyi eline aldığını hayal etti. Fiyat etiketine bakıp elbisenin üzerinde tutmuş olmalıydı ve aynada kendisine bakıp işte bunu istiyorum demişti herhalde. Maura bluzunun düğmelerini açıp pantolonunu çıkardı ve siyah elbiseyi giydi. Fermuarı çektiği sırada elbisenin üzerine cuk oturduğunu fark etti. Sonra dönüp aynaya baktı. Anna da aynada bu şekilde görünüyor diye düşündü. Aynı yüz, aynı beden. O da yaklaşan orta yaşın habercisi olarak genişleyen kalçalarından dem vuruyor muydu acaba? O da yan dönüp göbeğinin çıkıp çıkmadığına bakıyor muydu? Her kadın mutlaka yeni bir giysi alırken aynanın önünde aynı dansı yapıyordu herhalde. O tarafa dön, bu tarafa dön, arkadan şişman duruyor muyum? Mauro durup sağ tarafına döndü ve aynada kendisine baktı. Orada kumaşın üzerinde bir saç teli duruyordu. Saçı eline alıp ışığa tuttu. Kendi saçları gibi simsiyahtı. Ama daha uzundu. Ölü bir kadının saçı. Maura o sırada telefonun çalmasıyla yeniden sıçradı. Komodinin yanına gidip durdu. Kalbi güm güm çarpıyordu. Telefon bir kez daha çaldı. İkinci kez ve üçüncü kez. Her çalışında bu sessiz evde dayanılmaz bir sesle çınlıyordu. Dördüncü kez çalmasına kalmadan telefonu açtı sonunda. Alo, alo. Karşı taraftan bir tık sesi duyuldu ve sonra çevir sesi gelmeye başladı. Yanlış numara olmalıydı diye düşündü. Hepsi bu. Dışarıda rüzgar esmeye başlamıştı. Bütün pencerelerin kapalı olduğu halde rüzgarda sallanan ağaçların sesi duyulabiliyordu. Ama evin içi o kadar sessizdi ki kendi kalp atışlarını bile duyabiliyordu. Geceleri böyle mi geçiriyordun yani diye düşündü. Bu evde kapkaranlık bir ormanın orta yerinde. Maura o gece yatağa girmeden önce yatak odasının kapısını kapatıp önünde bir sandalyeye yaslamıştı. Bunu yaptığı için kendini aptal hissetmişti aslında. Korkulacak bir şey yoktu. Yine de burada kendini Boston'da olduğundan daha güvensiz hissediyordu. Aslında orada insanların tehdidi altındaydı ve insanlar ormandan çıkıp gelebilecek bir hayvandan kat be kat daha tehlikeliydi. Anna da burada korkuyordu. Maura, kilitli kapıların ardında bu evin içinde korkunun hala kol gezdiğini hissediyordu. Maura bir çığlık sesiyle uyanmıştı. Kalbi güm güm atıyordu. Nefes almaya çalışarak bir süre öylece uzandı. Bu gece sadece bir baykuştu. Paniğe gerek yoktu. Tanrı aşkına ormanın ortasında elbette hayvan sesleri duyacaktı. Çarşafları terden sırılsıklam olmuştu. Yatmadan önce pencereyi kapadığı için oda havasız ve hamam gibi olmuştu. Nefes alamıyorum diye geçirdi içinden. Ayağa kalkıp pencereyi açtı. Ay ışığında yaprakların gümüşü renklerine bürünen ağaçları izledi. Derin derin nefes aldı. Dışarıda dal kıpırdamıyordu. Orman yine sessizliğe kavuşmuştu. Maura yatağına döndü ve bu kez şafak sökene kadar deliksiz uyudu. Gün ışığı her şeyi değiştirmişti. Maura kuşların öttüğünü duyuyordu. Pencereden dışarı bakarken iki tane geyiğin beyaza çalan kuyruklarını sallayarak bahçeden geçip ormana daldıklarını gördü. Güneş ışığı odanın içinde dolunca önceki gece kapıların önüne yasladığı sandalye gözüne iyice saçma göründü. Bundan kimseye bahsetmeyeceğim diye geçirdi içinden. Sandalyeyi kenara çektiği sırada. Mutfakta buzluğun içinde bir paket Fransız kahvesi bulmuştu. Anna'nın kahvesiydi bu. Filtrenin üzerinde kaynar suyu döktüğü anda kahvenin kokusu buram buram burnuna ulaştı. Dört bir yanı Anna'nın eşyalarıyla çevriliydi. Mikrodalgada hazırlanan patlamış mısırlar ve bir paket spagetti. Şeftali yoğurtların ve sütün son kullanma tarihleri geçmişti. Buradaki her parça eşya kız kardeşinin hayatında bir anı temsil ediyordu. Bir markette rafların önünde durup seçmişti bunları. Bu lazım ve bu da. Ve sonra eve döndüğünde torbaları boşaltıp eşyalarını yerine yerleştirmişti. Mağara dolapları açarken kendi elleriyle kardeşinin ellerini görüyordu. Çiçekli raf örtüsünün üzerinde ton balığı konserveleri yerleştiren de oydu. Mağara kahve fincanını alıp ön verandaya çıktı ve güneş ışığında alacalı bulacalı gölgelere büründüğü küçük bahçeyi izledi. Her yer yemyeşil dedi içinden hayretler içinde. Çimenler, ağaçlar, ışığın kendisi bile. Yüksek dalların üzerinde kuşlar cıvıldıyordu. Şimdi neden burada yaşamak istediğini anlıyorum. Sabahları kalkıp da ormanın kokusuna uyanmanın ne demek olduğunu anlıyorum. Birdenbire kuşlar yepyeni bir sesle irkilerek havalanmışlardı. Bu bir iş makinesinin uğultusuydu. Maura buldozeri göremiyordu ama ağaçların ardından sesini duyabiliyordu. Rahatsız edecek derecede yakındı aslında. O sırada Bayan Clausen'ın dediklerini hatırladı. Yan taraftaki evi yıktıracağını söylemişti. Huzurlu bir pazar sabahı daha fazla süremezdi zaten. Maura merdivenlerden inip ağaçların arasındaki buldozeri görebilmek için evin öbür tarafına dolaştı. Ağaçlar çok sıktı ve hiçbir şey göremiyordu. Ama başını eğdiği zaman yerde hayvanların ayak izlerini gördü. Sabah yatak odasının penceresinden gördüğü bu geyikleri hatırladı. Ayak izlerinin peşinden gidince sabahki ziyaretçinin bir izine daha rastladı. Temelin hemen yanına ekilen hostaların yapraklarını kemirmişlerdi. Geyiklerin cesaretine şaşırıp kalmıştı. Duvarın dibinde otlamışlardı resmen. Maura arka tarafa doğru yürümeye devam etti. Bir anda bambaşka bir ayak iziyle karşılaşınca bir anda olduğu yere çakılıp kaldı. Bunlar geyik ayak izleri değildi. Maura iliklerine kadar ürpermişti. Kalbi güm güm atıyordu. Korkudan terlemeye başlayan elleriyle çamura dokundu. Gözleriyle ayak izlerini takip etti. İzler pencerelerden birinin önünden yumuşak toprağa kadar gidiyordu. Belli ki biri pencereden içeriği gözetlemişti ve botunun izi olduğu gibi toprağa çıkmıştı. Bu pencere Maura'nın yattığı odanın penceresiydi.